Merhaba, ben Mesut Çevik. Onur Gözüpek'le beraber son bir haftanın kripto para gündemini değerlendirdiğimiz Kripto Para Günlüğü'nün yeni bölümüyle birlikteyiz ve haberlerle hemen başlıyoruz. Ripple'ın CEO'su altcoin fiyatları üzerindeki Bitcoin etkisi düşecek. Bundan sonra etkisinin azalacağını göreceğiz dedi. Ne diyorsun abi bu konuda?
Ripple bildiğiniz gibi kendini hani Bitcoin'e rakip bir kripto para olarak konumlandırıyor. Aslında asıl amaç burada nakit para transferleri gibi global kripto para kullanarak global para transferi yapabilmek. Ripple bunun altyapısını sağlıyor. Adet olarak da çok yüksek olduğu için Ripple fiyatlarındaki hani ufak tefek artışlar bile global market değerinde çok büyük artışlar yaratıyor. Ripple'ın CEO'sunun burada hani Bitcoin'in etkisinin azalacak demesi aslında doğrudan Ripple'la alakalı değil. Burada kendi blok zincirini kullanan kripto paralarla bu Ethereum ve benzeri platformu kullanan ve orada o platform üzerinde oluşturulan varlıkların etkisinden bahsediyor biraz da. Bitcoin evet bütün kripto paraların ana kaynağı konusunda etkili. Ana fiyat birimi olma konusunda söz sahibi. Fakat kendi blok zinciri olan diğer kripto paraların da market değeri artmaya başladıkça ve kripto para borsaları bu kripto paralarla çift olarak alım satımın önünü açmaya devam ettikçe Bitcoin olarak fiyatlandırmanın değeri yavaş yavaş azalacağını düşünüyorum ben de.
Şimdi zaten Bitcoin'in düşüşü esnasında Ethereum'un fiyat artışlarını da gördük. Yani evet. Eskiden Bitcoin düştüğü zaman tüm altcoin'lerin düştüğünü görürdük ama öyle evet. Bir durum yaşanmıyor. Gerçi şimdi, yavaş yavaş herhalde çözülmeye başladı.
Şöyle bir şey var. Şimdi artık çoğu markette Bitcoin tek seçenek değil. Yani herhangi bir kripto parayı Ether, Tether ve hani şu an Bittrex'te görmeye başladığınız gibi TrueUSD ile alabiliyorsunuz. Küçük çaplı bazı marketlerde bunu işte Litecoin, Dogecoin gibi diğer alternatif kripto paralarla da işlem yapabiliyorsunuz. Diğer çiftlerin adedi ve hacimleri arttıkça kullanıcılar elindeki diğer kripto paralarla kendi yani takas yapmak istedikleri kripto paraları değiştirebilecekleri için bu sefer hani fiyatı doğrudan Bitcoin'le hesaplama devri yavaş yavaş azalacak. Yani benim burada anladığım hani Ripple CEO'sunun söylemek istediği bu yönde.
Bittrex ile ilgili aslında konuştun, oraya da geçmek lazım. Bittrex dolar ile kripto para alışverişinin önünü açtı. Başladılar bu işi ve 100 milyon doların üzerinde günlük işlem hacmiyle şu anda oldukça büyük bir borsa. Amerika için önemli borsalardan bir tanesi kripto evet. Para borsası. Ve Bitcoin, TrueUSD ve Tether ile kullanıcılar ilk başta bu kripto para transferi yapabilecekler. TrueUSD dediğimizde aslında 1 doların kripto para hali olarak evet. Düşünülebilir.
Şimdi Bittrex bu özelliği yakın zamanda duyurdu. Öncelikli olarak kurumsal müşterilere hizmet vereceğini duyurdu. Daha sonra öncelikli müşteriler başta olmak üzere sırasıyla bütün kullanıcılara dolar yatırma ve çekme imkanı sunacak.
Signature Bank'la anlaşılmış bu işlemler için.
Evet, şimdi Amerika'daki kripto para borsalarının çoğu nakitle yani dolarla işlem yapmıyor. Burada çünkü Amerika'daki regülasyonların da büyük payı var. Hani nakit olarak işlem yapan borsa sayısı limitli. İşte en bilinenlerinden biri Coinbase. Bittrex gibi işlem hacmi çok yüksek bir borsanın evet biz dolarla işlem yaptıracağız demesi aslında önemli bir gelişme. Çünkü dolarla işlem yapılabilmesi demek doğrudan nakit paranın Bitcoin'le ya da diğer kripto paralarla değişmesi demek. Fakat orada şöyle bir problem var. Regülasyonlar olduğu için işlem limitleri çok düşük. Yani işte nakit olarak yani havale yaptığınızda 600 dolar civarı bir limit var vergilendirme haricinde. Kredi kartıyla işlem yapılan işte Coinbase gibi sitelerde de yaklaşık 250 dolar gibi bir limit var. Bunun üstündeki tutarlar vergiye tabi olduğu için yatırımcılar doğrudan o borsaları kullanma konusunda çok şey değil, taraftar değil ama kripto parayla yeni tanışmış olanların hani neredeyse ilk tercihi nakit para verip kripto para almak oluyor. Dolayısıyla Bittrex'in böyle bir adım atması özellikle yeni kullanıcıların pazara girmesi konusunda ciddi bir adım olacak.
2017'de Ethereum ağında 1090 tane uygulama, 700'den fazla token oluşturuldu diye bir başlığımız var. Bu önemli bir gelişme aslında. Gerçekten de evet. Kendi ağına sahip bu blockchain zincirlerinin, yani kendi teknolojisini kullanan blockchain zincirlerinin ne kadar önemli bir unsur olduğunu da görüyoruz kripto para borsalarında.
Evet. Şimdi Ethereum hani bu konuda aslında blok zinciri kullanımı konusunda yeni bir sayfa açtı. Ethereum akıllı kontratlar aktif hale geldikten sonra yazılım geliştiricileri herhangi bir blok zinciri oluşturmadan doğrudan Ethereum ağını kullanarak uygulamalar yapmaya ve bizim aslında token, jeton olarak bildiğimiz akıllı kontratları hayata geçirmeye başladılar. Token'ın akıllı kontratlarla yaratılmış jetonların en büyük avantajı bir altyapı maliyeti yok. İşte blok zinciri işletme, devam ettirme derdi yok. Var olan bir ağ üzerinden bir Ether adresine bağlı olarak kendi dijital varlığınızı oluşturuyorsunuz aslında. Hani bizim 2017'de inanılmaz sayıda gördüğümüz işte bu ICO denilen kripto para lansman projeleri, proje lansmanları ciddi anlamda 2017'de en çok konuştuğumuz konulardan biriydi. Ethereum bunun önünü açtı ve yani şu an piyasadaki yaklaşık 1500 tane kripto paranın büyük çoğunluğu aslında Ether gibi platformları kullanıyor. Bunun haricinde işte Neo, Komodo gibi platformları kullanan uygulamalar da mevcut ama bunların en popüleri Ethereum ve Ethereum bu konuda başı çektiği için doğrudan aslında Ethereum'un market değerini de etkileyen bir adım olmuş oldu. Bu kullanılan uygulamaların ve üretilen jetonların sayısı arttıkça aslında hani Ethereum'un popülerliğinin hiçbir zaman geriye düşmeyeceğini söyleyebiliriz. Burada tabii şöyle bir şey var. Ethereum hani madenciliği yapılabilen bir kripto para şu an, fakat 2018'de madenciliğin bitmesi, yani klasik anlamda bildiğimiz proof of work madenciliğinin bitmesi gündemde. Hani bundan sonra Ethereum'la ilgili ciddi şeyler konuşmaya başlayacağız. Madenciliği yapılmayan bir blok zincirinde ne kadar ileri gidilebilir, bunu yakın zamanda gözlemlemiş olacağız.
Şimdi Ethereum dedik. Taylor isimli bir girişim var. Bu girişim aslında yine ödemeleri kolaylaştıracak kripto para üstüne kurulu bir teknoloji. İlk başta ICO sürecinde 4575 Ether gibi oldukça büyük bir yatırım da almış. Fakat son hackleme olayında 22 Mayıs tarihinde hacklendiklerinde 2578 adet Ether çalınmış. Aynı zamanda kendi para birimine de varmış T isimli. Onun da bir kısmı çalınmış. Önemli miktarda bir ekleme olayı ve para kaybı söz konusu. Bu tip platformları hep söylüyoruz aslında bu programda da. Yani evet, kripto paralar güvenli ama bu tip kurumlar, bu tip kuruluşlar çoğu zaman işte açıkları nedeniyle haberlere yansıyorlar.
Ya orada şöyle bir nokta var insanların karıştırdığı. Kripto para alım satım platformlarını ya da aracıları, servisleri blockchain'in, blok zincirinin kendisi gibi güvenilir zannediyorlar. Fakat bu aracıların tamamı birer yazılım aracısı aslına bakarsanız. Orada klasik bizim bildiğimiz anlamda sunucular söz konusu, işte güvenlik aşamaları söz konusu, internet siteleri söz konusu. Yani merkezi sistemler olduğu için hackerların hedefi oluyor ve ciddi anlamda cüzdan barındıran sistemler bunlar. Yüklü miktarda kripto parayı sıcak cüzdanda, hot wallet'ta barındıran borsaların çoğu daima hackerların saldırısı altında oluyor. İşte bunların en bilineni DDoS atakları dediğimiz siteyi kullanılamaz hale getirmek, ondan sonra sitenin sunucularına saldırıda bulunmak. Hani bu tarz projelere, özellikle yeni çıkmış projelere yatırım yaparken kullanıcıların mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Hani çok yüklü miktarlarda yatırım yapılması bana göre doğru değil. Hani olabildiği kadar riski bölmeyi tavsiye ediyoruz hani yatırım yapacak olanlara. Ama hani kripto parayla ilgili projelerin tamamının hani güvenli kabul edilmesi de bana göre yanlış. Çünkü evet, blok zinciri merkeziyetsiz yapıda olduğu için güvenli kabul ediyoruz ama bu tarz projelerin işte sunucuları, yazılımları, bunların güvenliğini yani kullanıcıların kontrol etme ihtimali yok. Dolayısıyla bu risk her zaman devam edecek.
Önemli bir konu var. Şimdi kripto para madenciliği diyoruz. Hı-hı. Madencilikte önemli unsurlardan bir tanesi elektrik maliyeti.
Evet.
Tamam, ekran kartının bir maliyeti var ama Hı-hı. elektriği ödemezsen eğer ekran kartını çok hızlı amorti edebilirsin.
Evet.
Çıkartabilirsin o yatırım maliyetlerini. Şimdi bu da neye dikkatleri üzerine çekiyor? Mesela bir kurumda çalışıyorsanız, oraya bir bilgisayar gizleyebiliyorsanız eğer o kurumun elektriğini çalıp onu paraya dönüştürebilirsiniz. Yani kasadan para Hı-hı. eksilmediği için anlaşılması çok zor. Elektrik üretiminde belli bir artış var ama neden artış olduğunu gerçekten o an hesaplayamayabilirler. Hı hı. Ukrayna'da yaşanmış bu. Rivne şehrinde bir polis ofisin bir yerine bir 8 ekran kartlı maden cihazını koymuş hı hı. ve üretmeye başlamış. Daha sonra yakalanmış ve devlet kurumunu zarara uğratmaktan, aynı zamanda elektrik çalmaktan hakkında soruşturma başlamış. Hı. Bu akıllara şunu getiriyor. Hani ülkemizde de böyle girişimler olabilir.
Hı hı.
Ve anlaşılması gerçekten çok güç. Bu yeni bir soygun türü. Kripto para madenciliği ama elektrik çalmanın başka bir yolu oldu.
Aynen. Şimdi mesela orada bahsedilen tek bir tane cihaz, yani rig dediğimiz tek bir sistem. 8 kartlı bir madencilik cihazı yaklaşık bir elektrikli ısıtıcı kadar elektrik tüketiyor. Bu cihaz 7/24 açık olduğu zaman hani Türk lirasıyla 350-400 lira gibi bir elektrik maliyeti var. Şimdi bir kamu kuruluşunda belki o rakam çok dikkat çekmeyebilir ama hani biz bunu bir cihazla yapabiliyoruz, 2 yapalım, 3 yapalım, 4 yapalım diyecekler de olacaktır. Hatta yakın zamanda Türkiye'den bir haber vardı. Bir tane üniversitenin veri merkezinde benzer bir girişim yapılmıştı. Çoğu kullanıcı, yani madenci bu işi, ya ben bu işi öğreneyim, işte ofisteyim, iş yerindeyim, buraya bir bilgisayar koyayım, çok anlaşılmaz gibi bakıyor. Fakat senin de altını çizdiğin gibi bu aslında elektrik çalmak doğrudan. Bir kamu kuruluşunun tükettiği elektriği, sarfiyatı siz kendi cihazınızla arttırıyorsunuz fakat cebinizden para çıkmıyor. Bu da şu demek, siz satın aldığınız sistemin parasını olması gerekenden çok daha kısa sürede amorti edeceksiniz ve haksız bir kazanç sağlayacaksınız.
Evet, gerçekten tehlikeli bir durum. Belki devlet kurumlarının bununla ilgili de bazı denetlemelere başlaması şart. Hı hı. Çünkü çok görünmez, çok anlaşılmaz bir olay ama elektriği çalıp paraya dönüştürüyorsunuz. Şimdi
evet.
normal şartlarda bir elektriği çalsan onu paraya, nakite dönüştürmen imkansız.
Evet.
Evinde kullanmadığın sürece. Ama bunu direkt nakite dönüştürme söz konusu ki bu
yani
farklı bir
bu
olay.
Sistem kışın kurulmuş olsaydı muhtemelen anlaşılmayacaktı. Özellikle yeterli ısıtma altyapısı yoksa, elektrikli ısıtıcılarla ısıtılan bir işletme olsaydı çoğu zaman anlaşılmayacaktı. İşte belki 5-6 ay bu devam edecekti ki zaten yaklaşık 4 ay kadar sürmüş.
Evet,
yanlış hatırlamıyorsam.
Biri. Şimdi kripto para konusunda şöyle bir kısım var. Bir teknolojiyle ilgilenenler var. Buraya yazılım geliştirenler var. Yatırım amacıyla düşünenler var. Bir de kumar gibi sürekli olarak başında oturup çok anlamasa da ama evet. bu yükseliyor, buna para yatırayım, 1'e 5 katayım, 1'e 100 katayım tarzında artık oynamaya başlayanlar var. İskoçya'da bir hastane kripto para bağımlılığı konusunda çalışmalara başlamış.
Hı hı.
Ve bazı sorular ortaya koymuş. Demiş ki bu sorulara işte eğer hiç ilgisizsen 0, biraz ilgiliysen 1, eğer çok ilgiliysen 2 diye puanla 8'i geçersen toplamda sen bir kripto para bağımlısın demiş. Sorulardan bazıları şöyle: kripto para fiyatlarını her zaman kontrol etme ihtiyacı duyuyor musunuz?
Hı hı.
Şimdi senden başlayalım abi testi. Bu 2 herhalde her zaman duyuyorsun. Kripto paraları maddi gücünüzün üstünde yatırım yapıyor musunuz? Yok.
Yok
bu
hayır.
yok. Evet, bu 0. Aynı duyguyu yaşamak için daha fazla yatırım yapma ihtiyacı duyuyor musunuz?
Yok.
Kripto para işlemleriyle kaybettiğiniz parayı geri almak için daha fazla para yatırdınız oldu mu?
Hayır.
Yatırım için arkadaşlarınızdan ya da ailenizden borç aldınız mı?
Hayır.
Ya da yatırım için bir şeyler sattınız mı?
Yok.
Hiç kripto para ticaretiyle ilgili problemlerinizin olduğunu düşündünüz mü? Hiç FOMO duygusuna, değeri hızla artan bir kripto parayı satın alma isteği kapıldınız mı? Bu herhalde yaptığınız
olabilir,
bir şey olabilir değil mi? Evet. Kripto para ticareti stres ve endişede dahil olmak üzere herhangi bir sağlık problemi neden oldu mu?
Yok, hayır.
Evet, bu çok yatırım yapmadığını gösteriyor. İnsanlar sizin kripto para ticareti işlemlerinizi eleştirdi mi? Ya da bir bağımlılık sorununuz olduğunu söyledi mi?
Hayır.
Kripto para işlemeniz kendiniz veya aileniz için finansal sorunlar neden oldu mu?
Hayır.
Kripto para ticaretiyle uğraşırken hiç kendinizi suçlu hissettiniz mi?
O da hayır.
Şimdi eğer burada verdiğimiz Hı-hı. cevapların toplamı 8'i geçiyorsa bizi kumar bağımlılığıyla aynı evet. sınıfa sokuyorlar. Yani sen diyor ki sen artık kripto parayla uğraşmıyorsun, sen kumar oynuyorsun.
Hı-hı.
Kendini o duygunu, kazanma duygunu, kaybetme duygunu tatmin etmek için sürekli evet. oradasın. Ve bunun tedavi görmen lazım diyorlar. İlk grup sohbetleriyle başlıyorlarmış. Daha Hı-hı. sonra eğer tedavi olmuyorsan aşama aşama devam ediyormuş destek.
Bunun hani önüne geçmenin en kolay yolu alıp unutmak. Yani benim de aslına bakarsanız yaptığım bu. Hani doğru bir örnek değil ama ben geçen sene bir dönem kredi çekip yapmıştım aslında. O kısımda sıfır değil bir olabilir ama kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Piyasa yükselirken, herkes kazanırken çok güzel oluyor ama bir anda tersine döndüğü zaman mesela şu an 2017 başından beri sürekli bir düşüş var. Bu durumda hani risk almış olsanız bile zarar etme ihtimaliniz çok yüksek. Dolayısıyla sizin olmayan bir parayla ya da kaybedebileceğiniz bir parayla yatırım yapmak doğru değil. Biz zaten hani hep programlarda söylüyoruz. Biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama yatırımcıya vereceğimiz, yatırım yapmak isteyenlere vereceğimiz hani belli başlı birkaç tane tavsiye var. Yatırım yaparken mutlaka araştırın. Başkalarının sözüyle işlem yapmayın. Sizin olmayan parayla işlem yapmayın. İşte ne bileyim kredi kartıyla, krediyle işlem yapmayın gibi. Bunlara uyduktan sonra hani çok fazla bu işin içine zaten 7/24 takip edebilecek bir pozisyona gelemiyorsunuz. Sürekli takip etme isteği çok para kazanmaya başladıktan sonra başlıyor aslında. Hani sürekli yatırdım kazandım daha fazla yatırayım daha fazla kazanayım başlıyor. Fakat kaybetmeye başladığınızda hani tıpkı kumarda olduğu gibi kaybettiğimi kurtarayım diye biraz daha derken işin ucu kaçıyor. Mesela günde atıyorum hani 8 saatlik bir mesainin içinde siz 6 saatinizi ekranın başında fiyatları takip ederek geçiriyorsanız evet sizde de hani bu iş biraz daha bağımlılığa doğru gidiyor demektir. Şimdi orada şöyle bir şey var. Mesela klasik mesaili işi gücü bırakıp sadece bu işle ilgilenenler var. Bunu iş olarak görenler var. Bunlar için hani çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Eğer sınırlarını biliyorlarsa. Ama bazı kullanıcılar var 24 saat bu işi takip ediyorlar. Gece alarmlar kuruyorlar falan ki onu da yaptım bir dönem. Ama şöyle bir şey var şimdi.
Abi sen bir ara bağımlıymışsın o zaman
yani
bayağı.
Şöyle bir şey. Benim hep sınırlarım vardı ama. Mesela alarm kuruyordum. Fiyat bir seviyeye geldikten sonra borsaya girip işlemi yapıp ya da zaten emir vermiş oluyordum. Onu kontrol ediyordum. Tamamsa kapatıyordum ama şöyle bir şey var. Sürekli alayım satayım, alayım satayım, alayım satayım. İşte günlük para kazanayım'a döndüğü zaman iş ipin ucu kaçıyor.
İpin ucu kaçıyor gerçekten. Size dikkat edin. Eğer buradaki sorulara gerçekten çok fazlasına 2 ile puanlıyorsanız eğer bir sıkıntı var demektir. Burada Kripto Para Günlüğü'nün sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.